Ankara, Ankara.
Yansen bir sual sordu. Bir şehir planı tatbik edebilecek kadar kuvvetli bir iradeniz var mıdır? Atatürk kızdı. Koca memleketi 7 düvelin elinden kurtarmışız. Bir ortaçağ saltanatını yıkarak yerine bir yeni çağ devleti kurmuşuz. Bunca devrimler yapmaktayız. Bütün bunları başaran bir rejimin bir şehir planını tatbik edebilecek kuvvetli olup olmadığı nasıl sorulabilirdi? Biraz sertçe cevap verdi. Dik kafalı Prusyalı, "Belki sizin hakkınız var," dedi. "Biz Almanya'da bile türlü güçlüklerle uğraşıyoruz da onun için sormuştum."
Atatürk'ün yakın arkadaşlarından yazar ve gazeteci Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya kitabından bir anekdot bu. Şehir planlama pratiğinin aslında hiç de kolay olmadığını göstermesi açısından çok çarpıcı bir örnek bu anekdot çünkü. Koca memleketi 7 düvelin elinden kurtarır Atatürk ama o bile planın birebir uygulanmasını sağlayamaz. O plan Ankara'nın yarışmayla elde edilen ve plancısının ismiyle anılan Yansen planıydı. Başkent Ankara'mıza hoş geldiniz. Bugün Ankara'nın imar planları üzerine konuşacağız. Konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksekokulu Öğretim Üyesi Profesör Doktor Savaş Zafer Şahin. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
Başkent kavramı farklı bir kavram. Üstlendiği görevler, ondan beklenenler, diğer kentlerden çok farklı. Ulusal ve uluslararası platformlarda ifade ettiği anlamda. Hele de Ankara gibi yeni kurulan cumhuriyetin başkenti ise çok daha fazla anlam yüklenmesi, çok büyük beklentilere cevap vermesinin istenmesi kaçınılmazdır. Yokluklar içinde kurulan cumhuriyetin yine yokluklar içinde sıfırdan imar edilen başkenti Ankara, ideallerin hayata geçirileceği, çağdaş yaşam biçiminin bütün dünyaya kanıtlanacağı bir başkenttir. Kurumlarıyla, yapılarıyla, caddeleriyle, parklarıyla, her şeyiyle Ankara, Atatürk'ün çağdaşlaşma ilkesinin canlı bir örneği olmalıdır. Ancak Osmanlı döneminde önemli bir ticaret merkezi olsa da geçirdiği yangınlar, kuraklık, ticari üstünlüğü kaybetmesiyle eski halinden eser kalmamıştır Cumhuriyet ilan edildiğinde. Bir simgedir, üstlendiği rol çok büyüktür. Adeta yoktan var edilecektir Ankara. Bu yüzden de bir imar planına ihtiyaç vardır. Ankara'nın planlama süreci hangi evrelerden geçti? Daha önce yapılmış bir planı var mıydı? Hazırlanan planlar yeterli oldu mu? Bugün Ankara'nın planlama çalışmaları açısından durumu ne? Neticede konuşacak çok şey, soracak çok sorumuz var diyelim ve Sayın Şahin'e bırakalım sözü. Evet, hocam Ankara'nın İlk planı hangisiydi?
Ankara'nın ilk planı hangisiydi sorusu hem yanıtlaması kolay hem yanıtlaması zor bir soru. Çünkü plandan ne anladığımıza göre yanıtı değişebilecek bir soru. Bugünkü anlayışla bakarsak biz plan dediğimizde imar planı kavramını kullanıyoruz. Eğer Ankara'nın ilk imar planı hangisiydi dersek Yansen planıydı ifadesini kullanabiliriz rahatlıkla. Ama eğer plan dediğimizde bir kentin ya da belli bir parçasının nasıl gelişeceğini yönlendirmek, bunun için gerekli altyapı çalışmalarını, üzerindeki yapılaşma sürecini biçimlendirmeyi kastediyorsak, daha önce Ankara için yapılmış plana benzeyen belgelerde olduğunu söylememiz gerekir. Ama bugünkü konumuz Yansen planı ve Ankara'nın ilk imar planı aslında. Onun için biz imar planı anlayışı içerisinde Ankara'nın yapılmış ilk planlama çalışmasının Yansen planıyla başladığını kabul ediyoruz.
Peki hocam, Löscher planı ondan önce midir?
Ondan öncedir. Çünkü siz biraz evvel çok güzel ifade ettiniz. Plan ne için yapılır? Bir kenti en başta yaşanır ve güzel kılmak için yapılır. Başkent Ankara, başkent ilan edildiğinde çok büyük yoksunlukları var. Çok büyük sorunları var. Bu sorunların geçmişten gelen kaynakları var ve özellikle de gündelik hayatı devam ettirmek için yapılması gereken şeyler var. Su yok mesela şehirde. Daha önce kentte bulunan görev yapan valilerin çözmeye çalıştıkları ciddi bir sorundur. Örneğin çok meşhur valisi Abidin Paşa, Ankara'nın adıyla anılan bir semtimiz var bugün. Elmadağ'dan su getirmeye çalışmıştır. İncek'ten, bugünkü İncek semtinden su getirmeye çalışmıştır. Fakat bir su problemi vardır. Ciddi bir yapılaşma problemi vardır. Çünkü 1900'lerin başında büyük bir Ankara yangını geçirmiştir Ankara. Ve bu yangından sonra da kalenin etrafında yaşanabilecek, oturulabilecek yapı sayısında da ciddi bir azalma yaşanmıştır. Hepsinin ötesinde başkent ilanından önce ve hemen sonrasında Ankara müthiş bir göç alır. Başkenti kurmak için Ankara'ya gelen kadroların ihtiyaçları var. Yaşayacakları eve ihtiyaçları var. Vakit geçirecekleri yere, alışveriş yapabilecekleri yere. Dolayısıyla devletin ilk görevi planı yapmadan önce bir takım temel ihtiyaçları yerine getirmek olmuş. Altyapı çalışmaları yapmak olmuş, yol yapmak olmuş. Bunun için de elde yine bir kroki ya da mekansal bir belge olması lazım. Teknik bir belge olması lazım. Bunun için de önce şehrin ideal bir başkent olabileceğini öngören, bunu sağlayabilecek bir planı elde etmeden önce çeşitli plan çalışmaları yapılmış. Bunlardan bir tanesi de Lörher planı açıkçası. Lörher planını dönemin Bayındırlık İskan Bakanlığı, Nafia Vekaleti yapılan altyapı çalışmalarına altlık teşkil etsin diye yaptırmış. Lörher de aslında o dönemde bir yabancı mimar, bakanlıkla birlikte çalışıyor ama Janssen gibi, birazdan değineceğiz, dönemin dünya çapında, Avrupa çapında tanınan isimlerinden bir tanesi değil. Ama Lörher'in yaptığı planın ana yapısının Janssen'de de sürdürüldüğünü görüyoruz. Çünkü her yerleşime baktığımızda şöyle bir doğal, mantıksal gelişim olduğunu sezeriz aslında. Yani ovada yerleşmiş bir yapıya baktığımızda ovanın içerisinde yerleşimin akarsulara göre şekillendiğini görürüz. Daha engebeli bir coğrafyada yerleşim varsa yolların o eğime, topografyaya uymaya çalıştığını, buna göre açılmaya çalıştığını fark ederiz.
Peki ya Bozkır'ın ortasında bir kent nasıl oluşturulur? Orada nelere dikkat edilmiştir?
Şimdi suya yakın yerlerde yerleşim ortaya çıkar. Çünkü kuyu açmanız gerekir. Çünkü yazın kuruyan, kışın akmaya başlayan düzensiz akarsular dediğimiz dere yataklarına dikkat ederek yapılaşma yapmanız gerekir. Çünkü o dereler kışın eriyen kar sularıyla taşkına dönüşür, sellere sebep olur. Yazın da kurur ve su elde etmeniz için sizi bekler. Kuyu açmanız gerekir. İşte bu koşullar içerisindeydi Ankara ve bunun içinde devletin bütün birimleri o zamanın yokluk koşullarında önce yollar açmaya, peyzaj çalışmaları yapmaya, yapı ve konut sorununu çözmeye, altyapı meselesini çözmeye bu önlemleri almaya çalışıyorlardı. Ne zamana kadar? 1920'lerin sonuna kadar. Belli bir düzeye gelindikten sonra şunu görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkent Ankara'nın nasıl bir başkent olacağına ilişkin yoğun tartışmalar var. Milletvekilleri, mebuslar o zaman sanki bugünkü belediye meclisi gibi nasıl bir Ankara istiyoruz? Batılı anlamda bir Ankara mı istiyoruz? Nerede yaşayacağız? Çünkü o insanlar da o günlerde zor durumdalar aslında. Hani Ayaşlı ve Kiracıları romanını hatırlayalım.
Evet.
Yani insanlar kale ev etrafında buldukları boş yerlere yerleşiyorlar. Bulamayanlar zaman içerisinde buldukları, satın aldıkları arsalara kendilerine göre bir ev yaptırmaya başlıyorlar. Hatta Fali Rıfkı Atay bunu eleştirir yazılarında, gazete yazılarında. Der ki herkes aklına göre, duygusuna göre proje bulup bir yerlere bir takım evler yapıyor. Yani böyle bir başkent, böyle bir kentsel gelişme olamaz diye eleştiriyor. İşte bu eleştirilerin yoğunlaştığı noktada artık bu bir devlet stratejisi olarak konuşulmaya başlanıyor ve bir yöntem arayışı başlıyor. Biz bir yedi düvele nam salmış bir başkenti nasıl oluşturacağız? İşte o günkü tartışmalarda sonunda diyorlar ki Avrupa'ya bakalım. Ve bir heyet gönderiliyor Avrupa'ya. Bu heyet Avrupa'da o dönemin en tanınmış ve en çarpıcı diyebileceğimiz planlama faaliyetlerinin yürütüldüğü kentlere gidiyorlar. Özellikle de Berlin'e gidiyorlar. Berlin'in özelliği şu, aslında Berlin'de yıkılmış bir imparatorluktan sonra yeniden imar edilen bir başkent. Bizde de yıkılmış bir imparatorluktan sonra yeni bir devlet kurulmuş ve bunun imar edilmesi gereken bir başkent var.
O zaman örnek midir, model midir bizim için?
Berlin'deki yöntem bizim için örnek olmuştur. Ve oraya gittiklerinde iki tane önemli isimle tanışırlar. Birisi Brixtir, plancı, mimar. Diğeri de Hermann Jansen'dir. Hermann Jansen halen daha ziyaret yapıldığında Berlin'in planlama faaliyetlerini yürütmektedir.
Evet.
Sonra görüşürler kendileriyle, Ankara'ya dönerler. Bu iki ismin yanına bir de Fransız mimar Josselet eklenir. Ve bu üç isme bir davet gönderilir. Bir bugünkü anlamda şartname diyebileceğimiz koşullarla birlikte denilir ki Ankara'ya ilişkin bir plan önerisi hazırlayın denilir. Şimdi bugünden bakılınca o dönem için çok ileri bir düşünce. Çünkü o dönemde biz planlama tarihini anlatırken Türkiye'de ilk planlamanın Beyoğlu, Pera, Taksim, İstiklal Caddesi bölgesinde İstanbul'da ilk başladığını söyleriz. Bunun da iki sebebi vardır. Yine yangınlar. İstanbul'un meşhur yangınları. Ahşap evleri yakıp kavurur. Yavaş yavaş yabancı sigorta şirketleri işin içine girmeye başlar ve şart koşarlar. Derler ki batılı anlamda planlama yapın. Bu böyle ahşap evlerle olmaz. Kârgir evlere geçin. Yanmasın bunlar daha bu kadar kolay. Ve planlama bu şekilde başlar. Onun için de bizim ilk planlama mevzuatımız Tanzimat döneminde çıkan Ebniye Nizamnameleri. Arkasından Yapı Yollar Kanunu gibi düzenlemeler de. Bakın adı çok anlamlı. Yapı ve yollar.
Evet.
Demek ki biz aslında işin başında yapı ve yol yapmak için bu işe girişmişiz. Ama Cumhuriyet'le birlikte bambaşka bir arayış başlıyor. Çünkü o zamanın kadroları Avrupa'yı görmüşler. Oradaki gibi bir yapılaşma, bir kentsel yapının topluma neler kazandıracağının farkındalar. Ve bunu Ankara'da örneklemek istiyorlar.
Evet.
Ve bu üç mimardan üç tane öneri gelir. Çok hani teknik detayına girmeyelim ama bu üç öneriden en maliyeti düşük, en mütevazi ve en gerçekçi bulunanı Hermann Jansen'in önerisidir. Çünkü Hermann Jansen der ki Ankara Kalesi'nin etrafındaki yapılaşmaya fazla dokunmayalım der. Eski kaleyi ve onun kalenin kendisini kentin tacı olarak koruyalım ve kentin yeni gelişme alanını güneye doğru Çankaya sırtlarına doğru bir Atatürk Bulvarı bağlantısıyla gerçekleştirelim. Bu aradaki yeni şehir oluşsun. Yani Sıhhiye bölgesinden başlayarak bugünkü Kızılay ve Çankaya'ya doğru oluşan kentin kuzey-güney aksında gelişmesini öneriyor Hermann Jansen. Yine Jansen'in önerisinde altyapıyı çok ciddi irdelemiş ve bütün dere sistemlerini, akarsu sistemlerini, kentin merkezindekileri yeşil alanların içine almış, korumuş ve bu su sulak alan sistemlerini parklarla bütünleştirmiş.
Jansen bahçeşehir yaklaşımını benimseyen bir plancı.
Hermann Jansen'in bu arada planlama anlayışına da çok kısa değinmek lazım. İki tane önemli akımın temsilcisi. Birincisi bahçeşehir akımı, bir diğeri de güzel şehir akımı. Zaten kendini anlatan iki akım. Bunlar diyorlar ki bahçeşehir anlayışında sanayileşmiş şehir insanları doğadan uzaklaştırdı. Kenti planlarken insanları doğayla, yeşille ve parklarla buluşturmalıyız. Birinci mantık bu. İkincisi de kent estetik olarak
güzel
insanlara
şehir
bir şey vermeli.
Güzel
bir şey, estetik bir şey vaat etmeli. İşte bunun için Hermann Jansen planlama çerçevesinde Ankara'yı insanların yaşamaktan keyif alacağı, sağlıklı olacakları ve doğayla buluşabilecekleri bir ideal olarak planlamaya çalışmış. Burada çok ilginç bir kendi ifadesini aktarmak isterim. Bugün biz Atatürk Bulvarı'nda yürürken bir kaldırım ve yol görüyoruz. Bir tane ama dikkat ettiğimizde yolun kaldırımın üzerinde 80-90 yaşında çınar ağaçları kalanları
var,
görürüz.
Var, evet.
Peki nasıl oldu da bu ağaçlar var? Çünkü Hermann Jansen'in planında şöyle bir şey var. İki şerit gidiş, iki şerit dönüş bir Atatürk Bulvarı projelendirilmiş. Yolun yanında bir yeşil bant bırakılmış. Bir yeşil alan bırakılmış. Daha sonra kaldırım geliyor. Ve plan raporunda Jansen bunu şöyle açıklıyor. Diyor ki, çok ilginçtir burası bakın. Değerli Ankaralılar, zehirli benzin buharından müteessir olmasınlar diye bir yeşil bant ile yolu ve yürüyenleri ayırmayı murad ettik. diyorlar.
Amaç oymuş.
Amaç 100 sene önce bakın egzoz gazının kötü etkilerinden insanı korumak için böyle bir planlama yapıyorlar.
Ah yani sen şimdi nelere maruz kaldığımızı bilse çok ince düşünmüş gerçekten.
Gerçekten o zamanlar çok ince
düşünmüş. Peki düşünün. O iki şerit gidiş iki şerit geliş başkentin hızla büyümesine ayak uydurabildi mi?
Şimdi o zaman için yazılanlara bakıyoruz. Araç sayısı 1980'e kadar o iki gidiş geliş açısından yeterli aslında. Hmm. Mesele Janssen'in öngördüğü gelişme çizgisinde biz ilerleseydik hiçbir zaman sorun olmayacaktı. Hmm. Biz Janssen'in öngördüğü planın dışında bütünlüğünü kaybeden yeni planlama çalışmaları ve yeni bir kentsel gelişme çizgisine döndük. Yani en basitinden Janssen'in öngördüğü kentin kuzey-güney aksında büyümesi ve öyle kalmasıydı.
Biz ne yaptık?
Biz onu aldık. Doğu-batı istikametinde büyütmeye devam ettik. Ya bugün baktığınızda mesela başkent Ankara artık kuzey-güney istikametinden çok doğu-batı hatta tren yolu, demir yolu dediğimiz o Kayaş-Sincan hattının uzantısında ilerleyen bir kent görünümünde.
Batı kent, doğu kent bulvarı var değil mi? Mesela öyle düşünmem lazım.
Artık öyle düşünmek lazım.
Batı kent bir şehir, ayrı bir şehir.
Zaten. Yani hatta bu kentin, yeni kentin, yani bugünün Ankara'sının parçaları merkeze hiç uğramadan yaşıyor. Hı-hı. Düşünün yani Keçiören'de yaşayıp İstanbul yolundaki sanayi bölgelerinde çalışıyor insanlar. İncek bölgesinde çay yolunda oturup Çankaya Gazi Osman Paşa'daki ofislerine gidip geliyorlar. Hı-hı. Aa en son ne zaman Kızılay'a uğradım unuttum diyorlar. Ama o günün dünyasında hı-hı, kalede belki ve kale çevresindeki mekanlarda hı-hı, sosyal hayatınızı geçirmeniz yavaş yavaş Kızılay, Yenişehir, Sıhhiye bölgesindeki pastanelerde hı-hı, biraz daha modern bir yaşamla buluşmanız, parklarda sosyalleşmeniz toplumsal hayatın odağını oluşturmaktaydı. Ve bunu mümkün kılan da Hermann Janssen'in planladığı kurguydu aslında.
Janssen'in planına göre başkentin ticari merkezi Ulus'un örneği neresiydi?
Şimdi bu Janssen bu konuda çok eleştirilmiştir. Eleştirildiği konulardan bir tanesidir. Hı hı. Çünkü Janssen aslında kentin geleneksel merkezinin devam etmesini öngörmüş. Hı hı. Kent için yeni bir modern merkez öngörmemiş aslında. Bugün bizim aklımıza şu gelebilir. Efendim Kızılay merkez olmuş ya. Aslında Kızılay bir konut bölgesi Hermann Janssen'in planında. Hı hı. Hatta Ali Cengiz Kan hocamızın yakın zamanda çok önemli bir sergisi oldu. Yeni şehri kurmak isminde. Janssen planına uygun olarak tip projeler üretiliyor. Ve yeni şehir bölgesinde Mithatpaşa, Meşrutiyet, Kızılay'ın bütününde 2-3 katlı bugün hala tek tük örnekleri kalan
evler,
bir konut hamlesi yapılıyor
ya
aslında.
Mesela Kumrular Sokak nasıl güzel değil mi oradaki
değil
evler?
Mi? Aynen öyle. Yani bugün mesela Mithatpaşa'da falan da tek tük örnekleri kalmış. Fakat işte bu nedir? 1950'lere kadar Ulus'taki merkez hatta Karpiç restoranıyla işte Sıhhiye bölgesiyle itfaiye meydanı, Gençlik Parkı'nın etrafındaki kamu kurumlarının yakın çevresindeki kullanımlar yeni bir sosyal hayat için kısmen yeni bir merkez işlevi görmüş ama Çıkrıkçılar Yokuşu olsun, hanlar olsun, ticari hayatın merkezi olmaya devam etmişler
Suluhan,
o dönem için. Suluhan.
Pirinç Anvarı.
Bu mesela denilmiş ki ya hatta Janssen şunu da öngörmüş. İtfaiye meydanı dediğimiz yani Gençlik Parkı'nın karşısındaki alanın bir dizi meydanla iç içe bir takım yeni çarşılarla büyüyeceğini de öngörmüş. Ama bunları biz o zaman için gerçekleştirmemişiz. Daha sonra 1980 ve sonrasında bugünkü Posta Caddesi'ndeki vesaire gelişmeler, ticari alan gelişmeleri ortaya çıkmış. Dolayısıyla bu konuda eleştirilmiştir. Yani geleneksel merkez dışında bir merkez gelişimi neden öngörmedi diye. Ayrıca ama o günün şartlarını düşünelim. Bugünkü gibi ne bir sigorta şirketi var ne bir banka var. Bugünkü finans sektörü gibi sektörler yok. Hiçbir şey yok. Bugünkü şeyi yerine dükkanlar var. Yani tabii, gündelik ihtiyaçlarınızı karşıladığınız dükkanlar. Ve bu düşünülerek bir kent planlamış. Yani o Woody Allen'ın radyo günleri dediğimiz dönemin kenti planlanmış aslında.
Peki Zafer Hocam bir taraftan da evlerle ilgili işte o zaman yüksek yapılar mı hedeflenmiş ya da işte yeşil alanlarla alçak yapılar mı? Nasıl bir hedef vardı?
Janssen planında hedeflenen konut dokusu 2 ya da 3 katlı maksimum konutlardı. Bunun en güzel örneği aslında Bahçeli Evler Yapı Kooperatifi'dir. Kooperatifin her ne kadar Hermann Janssen'in planıyla uyumu konusunda teknik tartışmaları olsa da Bahçeli Evler'in eski halini hatırlarsak bahçe içerisinde 2 katlı, 3 katlı evlerdir. Onların şu an tek tük iki örneği kaldı. Buradan da bu evlerin tasarımını da Hermann Janssen bizzat şemalandırmıştır, tasarlamıştır bazılarını. Ve bugün birkaç örneği kaldı. Bahçeli Evler Derneği de kalan tek evlerden birini mesela bir Janssen Müzesi yapmak istiyor açıkçası bir süredir. Bu konuda destek arayışı içerisinde. Fakat planın uygulaması 1940'ların sonundan itibaren iki büyük dönüştürücü gücün etkisi altında kalır. Biri apartmanlaşmadır, biri de gecekondulaşmadır. İkisi de farklı tür göçün, farklı tür kentsel nüfus dinamiğinin etkisi altında ortaya çıkmıştır. Ve Janssen'in öngördüğü bu gelişme biçimi olamamıştır. Bunun olamamasının bir diğer sebebi de şu. Evet, Bahçeli Evler Yapı Kooperatifi olmuş, Sıhhiye bölgesindeki konut, tip konut projeleri gerçekleşmiş belki ama esas kente göç eden yoksul kesimlerin yaşayacağı bir amele mahallesi öngörmüş Janssen. Bu gerçekleşememiş bir türlü.
Ve bunun faydası ne olurmuş acaba?
Bunun faydası şu olacaktı. Şimdi memurlar iyi kötü devletten maaş alan, düzenli gelire sahip olanlar zaten Kızılay bölgesinde, Sıhhiye'de yapılan konutlarda bir yaşam alanı buluyorlar. Ama yoksul kesim, işçi sınıfı bunların yaşayacağı bir yer olmayınca ne yaptılar? Gittiler gece konutları yaptılar tabii ki. Ya da apartmanlaşma, bu iki katlı, üç katlı konutlar da zenginlere yetmeyince onlar da gidip 1950'lerden itibaren 5 katlı, 6 katlı ve de Talatpaşa Bulvarı dediğimiz kalenin eteklerinden başlayarak bu yüksek katlı binaları yapmaya başladılar. Yani biz ne yazık ki göçün ve kentteki insanların barınma ihtiyacının gerektirdiği konut üretimini Ankara'da sağlayamadığımız için plan disiplini de sürdüremedik
yani
açıkçası.
Yani çarpık yapılaşma dediğimiz şöyle mi karşılaşıyoruz?
Halk arasında bu öyle noktada dediğimiz mesele ortaya çıktı.
Peki Zafer Hocam, Janssen şöyle bir not var. Artık Ankara İmar Planı'nın altından benim imzamı silebilirsiniz diyecek kadar da galiba onun çizgisinden sapmışız değil mi?
Şimdi Hermann Janssen Berlin'de bir deneyimle geliyor buraya. Ve yaşadığı deneyim Ankara'dan çok büyük farkları da olan bir deneyim değil aslında. Şimdi Hermann Janssen kuşağı çok idealist bir kuşak ve yaptıkları plana inanılmaz bir şekilde inanç duyuyorlar. Yani o planın insanların hayatını değiştireceğine inanıyorlar. Bunun için de bir kutsal kitap gibi o plana uyulması gerektiğini düşünüyorlar. Halbuki Mustafa Kemal Atatürk'le yaşadığı konuşmadan anlayabileceğimiz üzere Berlin'de de bu konuda tartışmalar yaşanmış ve sorunlar yaşamışlar. Çünkü toplumsal yapı dediğimiz şey bizim yazdığımız, çizdiğimiz bir plana herkes uysun uyanmaz dediğimizde uymasının mümkün olmadığını
dinamik
söylüyor.
Dinamik bir yapıdan bahsediyoruz çünkü.
Kaldı ki yani demokrasi, anayasa, haklar, hukuk bunlarla birlikte bir plan uygulamasını düşündüğümüzde yani çok farklı durumlarla karşılaşabileceğimizi öngörmemiz lazım. Fakat tabii Janssen Ankara'ya ilk geldiğinde çok ciddi bir inançla karşılaşıyor önündeki kadrolarda. Yani Cumhuriyet'i kuran kadrolar bir plan yaptık, bu plana uyacağız, bu planla ilgili hiçbir sorun karşılaşmadan ilerleyeceğiz gibi bir inanca sahipler. Ama zaman geçtikçe ihtiyaçlar, zaman geçtikçe siyasi ve bürokratik güç arayışları planla çelişki ve çatışmaların ortaya çıkmasına sebep oluyor. En ilginç olay da Janssen'e bunu söyleten aslında Sıhhiye Ordu Evi'dir. Çünkü Janssen planında Kızılay'daki binaların yola mesafeleri 10 metre olarak bırakılmıştır.
Evet.
Dikkat edin, Sıhhiye Ordu Evi'ne gelince bu mesafe 5 metreye düşer. Çünkü oradaki parsel dardır ve ihtiyacı karşılamayacağı düşünülerek binanın daha büyük yapılması için yola mesafesi daraltılır.
Evet.
Bu da dönemin valisinin emriyle yapılır. Hermann Janssen buna üzülür ve kızar. Çünkü şehrin en merkezi noktasıdır ona göre. Bir Şanzelize gibi bir bulvar olmasını öngörüyordur Kızılay'ın. Bu delinmiştir. Ve bununla ilgili hatta gazetelerde tartışmalar yaşanır. Janssen bununla ilgili mektuplar yazar. Devlet büyüklerine, devlet ricaline. Fakat aradığını bulamaz. Sonuçta da Ankara'dan ayrılıp Berlin'e geri döner ve sonraki çalışmalarını mektupla yürütür. Burada bir asistanını bırakır. Bir önemli mesele de şudur. Şimdi bir plan yapmak evet güzel bir şey. Fakat planla mimarinin ilişkisini kurmak bambaşka bir hikaye. Yani çünkü plan bize yolun nereden geçeceğini, nerede yapı olacağını, nerede park olacağını söylüyor. Ama bir mimari yapının nasıl olacağına ilişkin fazla bir şey söylemiyor. O zaman nasıl ki Cumhuriyet kadroları planı yaparken bir arayışa girmişler, mimari arayışları da var. Onun için çeşitli yabancı, özellikle de Orta ve Orta Avrupalı mimarları da Ankara'ya davet ediyorlar. Hatta bunların bir kısmını Janssen aracılığıyla da davet ediyorlar. İşte Bruno Tautz gibi, Holzmeister gibi çok önemli mimarlar geliyor. Bunlar kendi anlayışlarına göre mimari projeler yapıyorlar. Ve bunların bazılarında yine Janssen'in öngörüleriyle ters düşüyorlar. Yine bu konularda da Janssen mektuplar yazıp yani mimari projeleri yaparken de görüşelim, birlikte fikir teatisinde bulunalım diye uyarılarda bulunuyor. Evet. Sonunda bir noktaya geliyor ve ipler kopuyor. Koptuktan sonra da Janssen bu işi mektupla yürütmeyi tercih ediyor. Zaten sonrasında 2. Dünya Savaşı koşulları, dünyanın zor bir dönemi. Sonrasında da Hermann Janssen vefat ediyor Berlin'de zaten.
Peki Zafer Hocam, bir taraftan da acaba her şeye rağmen, onca dirence ve hani onca plana uyulamamasına rağmen Ankara'da hala Janssen planının izlerini gördüğümüz yapılar var mı?
Şimdi bir kere hani bütün bu anlattığımız hikayeden şöyle bir mesaj çıkmasın, onu düzeltmek isterim ya da açıklamak isterim. Yani bütün bunlara rağmen bunlar bir bugünden baktığımızda bir plan uygulama sürecinin cilveleri. O günlere bakıldığında çok başarılı bir planlama süreci yaşanıyor. Hatta 1936'daki Time dergisinin kapağında Türkler başardı şeklinde bir haber yer alır. Mustafa Kemal Atatürk'ün resmiyle. Çünkü 1920'lerin sonunda bir plan yapıldığı ve Ankara'nın bir başkent olarak inşa edildiği haberleri duyulmaya başlayınca Avrupa'da çok menfi, olumsuz yazılar çıkar. Yani bu yokluk koşullarında para yok, pul yok, Türkler bunu nasıl başaracak? Çılgınca bir şeye giriştiler. Niye İstanbul'da devam etmiyorlar diye. Tabii arka planında siyasi ve diplomatik de tartışmalar olan yorumlar yapılır. 36'ya gelindiğinde yorum buna dönmüştür. Bence Janssen planı öyle ya da böyle başarılı bir plan olmuştur. Ve bugün de planın omurgası dediğimiz ana yol aksları, ana yapı unsurları varlığını sürdürmektedir. Ki bunu değerlendirirken şunu unutmamak lazım. 20 bin kişinin yaşadığı bir şehir, 7 milyon insanın yaşadığı bir metropole dönüşmüştür. Bu olurken dünyanın pek çok kentinin eski bu yeni planlama dönemi diyebileceğimiz modern planlama döneminden hiçbir şeyin kalmadığı bir kente dönüştüğünün örneklerini biliyoruz. Onlara bakarak Ankara'da tabii ki çok kan kaybetmiştir. Tabii ki yok olan önemli modern mimari miras eserleri olmuştur. Değişen yollar olmuştur vesaire, ama bugün biz eğer ulusa gittiğimizde Cumhuriyet dönemi atmosferini, soluduğumuz hissini yaşıyorsak bu sıradan insanımız için bu meselenin hala izlerinin bulunduğunu gösterir. Burada tabii bir takım yerlere değinmek lazım. Mesela Gençlik Parkı başlı başına Janssen planının ayakta kalan, varlığını devam ettiren önemli bir unsurudur. Parka bakan vakıf apartmanındaki tiyatro binalarınızın olduğu yapılar dizisi, banka binalarımız, o dönemin sokak dokusunu devam ettiren mahallelerimiz, örneğin Cebeci. İç Cebeci başlı başına Hermann Janssen'in yarattığı bir yaşam alanıdır. Ben de orada yaşayan bir insanım ve her sokaktan kafanızı uzattığınızda bir şekilde kaleyi görürsünüz. Çünkü o yola öyle tasarlanmıştır. Yine yapılara baktığınızda ön arka bahçesiyle, sokağın genişliğiyle bir sokak ve mahalle duygusunu yaşatmaktadır mesela. Sıhhiye bölgesi kısmen oradaki sağlık tesisleriyle varlığını sürdürmektedir. Zafer Meydanı, Sıhhiye'deki Zafer Çarşısı'nın olduğu meydan, Kızılay, Güven Park, Devlet Mahallesi, bakanlıklar. Yani baktığınızda, hatta buradan şunu da söyleyeyim. Yakın zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Cumhuriyet dönemi bu yapılarının varlığını dikkate alarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne önerilmesi için de bir, bizlerin de desteğiyle bir öneri hazırladı ve Kültür Bakanlığımıza sunduk. Yani mümkün olursa yakın gelecekte buranın UNESCO Dünya Mirası listesine eklenmesi için de çalışmalar başlayacak. Bu da bunun bir göstergesi, korunduğunun belli oranda ayakta olduğunun göstergesi.
Saraçoğlu Mahallesi hocam.
Saraçoğlu Mahallesi de bunun önemli bir örneği. Hı hı hı. Yani çünkü o da yine biraz evvel konut sorununa değindik. Memurların konut ihtiyacını karşılamak için dönemin anlayışıyla ve mimari çözümleme arayışıyla yapılmış çok önemli bir örnek.
Evet.
Şimdi üzerinde tartışmalar var tabii Saraçoğlu'nun ama ben bir noktada anlamlı bir uzlaşmaya dönüşeceğini düşünüyorum. Çünkü
İnşallah.
Yıkıp yerine bir şey yapılma fikrinden vazgeçildi. İyi kötü bir yenileyip koruma meselesine geçildi. Şimdi işlevlendirilmesi, içinde ne olup biteceğini tartışmaya devam edeceğiz ama Saraçoğlu Mahallesi'ni yapılar en azından ana varlıklarını sürdürecekler gibi gözüküyor.
Sevgili dinleyenlerimiz, Yansen planında Ankara'nın 1980 yılında 300 bin nüfusa ulaşacağı tahmin ediliyor. Ancak 1950 yılında nüfus o sayıyı aşıyor. Yoğun göç ve az önce de konuştuğumuz unsurlar da eklenince yeni bir plana daha ihtiyaç duyuluyor Ankara'da. Yine uluslararası bir yarışma açılıyor Ankara için. Bu kez iki Türk kazanıyor. 1957 Yücel Uybadin imar planı olarak biliniyor bu planda. Yine çok teknik noktalara girmeden ana hatlarıyla ondan da bahsedelim mi hocam?
Şimdi biraz evvel bu planın uygulanmasında yaşanan sorunlar ve bizim konut üretme konusunda yaşadığımız sıkıntılardan bahsettik. Hı-hı. Bunun iki temel sonucu oldu. Birincisi, bu ihtiyacı karşılamak için kentin içindeki boşluklarda hali vakti yerinde olanlar yüksek katlı yapılar yapmaya başladılar. Hı-hı. İkinci sonuç, Ankara Kalesi'nin karşısındaki Hıdırlık Tepe dediğimiz tepeden başlayarak Cumhuriyet tarihinin ilk gece kondularıyla karşı karşıya kaldık. Şimdi burada yine o dönem çok daha merkezi bir devlet anlayışı olduğu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tartışmalarda şuna rastlıyoruz. Yeni kanunlar çıkararak mı kentsel gelişmeyi yönlendirelim yoksa planlama meselesiyle mi bu işi yürütmeye devam edelim? Yani plan mı yapalım, yasa mı çıkartalım? Şimdi burada iki yaklaşım birbiriyle yarışıyor. Tabii ki bir plan yarışması açılıyor günün sonunda. Hı hı. Ama aslında galip gelen yeni kanun çıkartma anlayışı oluyor.
Hı.
Çünkü yüksek katlı apartmanların yapılmasındaki en büyük sorun mülkiyet sorunu.
Evet.
Yani bu dairelerin mülkiyeti nasıl paylaşılacak?
Hı hı.
Bu paylaşımı yapmak için kat mülkiyeti yasasını çıkartıyoruz. Hı hı. Ve o günden sonra 2000'li yıllara kadar aslında başkent Ankara ve diğer tüm kentlerimizin yapılaşma sürecini yönlendiren temel belge kat mülkiyeti kanunu haline geliyor. Evet, bir uluslararası yarışma açıyoruz ama ne yazık ki bunun uygulanma şansı bulmadığını da söylememiz gerekiyor. Yansen planıyla gerçek planlama deneyimiz aslında son buluyor da diyebiliriz hazin bir şekilde.
Sevgili dinleyenlerimiz, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni başkenti Ankara'nın rolü ve üstlendiği görev çok büyüktür. Modern Türkiye'nin gözle görülür simgesidir o. Yeni rejimin kararlılığı, dünya görüşünü, modern yaşam biçimini yansıtacak örnek bir kent olacaktır. Atatürk'ün en büyük devrimlerinden biridir Ankara'yı başkent olarak seçmek ve onu dünya başkentleri seviyesine getirmek. Pek de kolay olmayan bir süreçtir bu aslında. Bugün biz de bu süreci anlatmaya çalıştık sizlere. Uluslararası yarışmayla uygulamaya konulan Yansen, sonrasında Yücel Uybadin kısaca bahsettik. Ankara planlarından bugüne dek çok şey değişti belki ama ana omurgayı o plan oluşturuyordu. Ankara, Ankara'nın bugünkü konuğu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksekokulu öğretim üyesi Profesör Doktor Zafer Şahin'di. Bir kez daha teşekkür ederiz Zafer
ben
Hocam.
Ben teşekkür ediyorum tekrar.
Bu keyifli sohbet için ve pek bilinmeyen bir konuda da bizleri aydınlatmış oldunuz. Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, Teknik Masada Aslı Yıkılmaz, fikiriniz ben Yasemin Pamukçu. Başkent Ankara'dan bizi dinleyen herkese selam yolluyoruz. Hoşçakalın.
Ankara, Ankara.